Ayrım 40. Elveda güzel vatanım. Ahmet Ümit. Sayfa 426. Evet Estercim, işte böyle. Büyük bir endişe ve korkuyla başlayan bu geceki serüvenim taptaze bir umutla sona ermişti. Talih bir parmak bal sürmüştü ağzıma. Bakalım gerisi gelecek miydi? Otele gelince bir parça buz istedim restorandan. Ensemdeki şişin üstüne bastırdım. Kendimi daha iyi hissedince yeniden oturdum masanın başına. Hala neler olduğunu anlayabilmiş değildim. Mantıklı açıklamalar buluyor ama sonra yine kendim çürütüyordum bulduğum ihtimalleri. Bilmiyorum, sahiden bilmiyorum hakikat hangisi. Fuat'ı düşünüyordum. En son 1914 yılının kışında görüşmüştük, 12 sene evvel. Süleyman Askeri Bey ile Irak cephesine gitmeden önce. Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk idarecilerindendi Süleyman Bey. Biz de onun emrine girmiştik. Başlarda Fuat'la Yıldızları pek barışmasa da tanıyınca birbirlerini sevmişlerdi. Ve harbi umumi çıkınca İstanbul'da dönen entrikalara daha fazla tahammül edememiş, cephede vazife istemişlerdi. Bu devirde şerefli kalmanın bir tek yolu var, o da ölmek demişti Fuat vedalaşırken. İşte o ihtimali hakikat yapmaya gidiyorum. Bugüne kadar bölük börçük haberler almıştım. Kimileri Enver Paşa ile birlikte Orta Asya'daki Türkleri ayaklandırmaya gittiğini, kimileri ise Anadolu'ya geçerek milli müdafaa hareketine katıldığını söylüyordu. Hangisi doğru, hangisi tevatür bilmek imkansızdı. Fakat bugün birdenbire çıkıvermişti karşıma. Üstelik sıkı bir ihtiyatçı olarak. Oysa 1914 senesinin kışında hiç de sıcak duygular beslemiyordu cemiyet hakkında. Mağlubiyet fikrini müsbet manada değiştirmiş olabilir miydi? Aslında aksi beklenirdi. Bu büyük yıkım hepimiz gibi onda da cemiyete karşı daha büyük bir itimatsızlık oluşturmalıydı. Velhasıl henüz çözemediğim bir muammanın içinde sürükleniyorduk işte. Fakat şundan emindim, çok sürmeyecek, yakında çıkacaktı herkesin foyası ortaya. O yüzden hikayemi bir an önce bitirmeliydim. Sana söyleyeceklerimin hepsini yazmalıydım. Zira bu muamma çözüldüğünde benim hayrıma bir netice çıkacağından hiç emin değilim. Yine maziye dönelim. O meşhum 1914 senesinin yaz aylarına. Almanlarla görüşmeler bütün süratiyle sürüyordu. Bu mahrem toplantılarda Talat Paşa, Enver Paşa ve Baron Konrad von Wangenheim mutlaka hazır bulunuyordu. Bazen hem bizim taraftan hem de Almanlardan bazı güvenilir zabitler de girip çıkıyorlardı binaya. En son görüşme Sadrazam Said Halim Paşa'nın Yeniköy'deki Aslanlı Yalısı'nda oldu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu Sırbistan'ı işgal etmesinden 6 gün sonraydı. Harbi umumi resmen başlamıştı, dünya diken üzerindeydi. Avrupa'yı saran yangının bize ulaşması an meselesiydi. İlk biz gelmiştik, ardımızdan sırayla Enver Paşa ve Almanya sefiri Baron Konrad von Wangenheim'in arabaları da görkemli yalının bahçesine girdi. O gün vatanın kaderini belirleyecek 3 adam birlikte girdiler yalıya.
''Görüyorsun neyim şahsı var?'' dedi öfkeli bir sesle Fuat. ''İmza bugün atılıyor. Said Halim Paşa'yı da ikna etmişler sonunda. Başka türlüsü olmazdı zaten. Talat Bey'in utana sıkıla söylemeye çalıştığı melanet hakikat oluyor.''
İşi alaya vurdum. ''Anladık yahu, anladık, kabul, sen kazandın. Tamam, çekeceğiz sana bir ziyafet tokatlayanda.'' Gülümsemedi bile. Yaklaşmakta olan felaketi gören bir kahinin kötümserliğiyle başını salladı.
İstemiyorum, kutlayacak bir olay yok. Bu bahiste kimse kazanmadı, aslına bakarsan hepimiz kaybettik. Bir hafta önce harp başladı, bugün de biz Almanlarla anlaşıyoruz. Çok fena olacak bunun neticesi, Şehzuvar.
Ne diyeceğimi bilemediğim için sustum. Ama toplantıdan çıkan Talat Bey başka bir konuda müjdeli bir haber verdi bize.
İki hafta sonra bugün saat 11'de şu adrese gidin. Elindeki küçük kağıdı uzattı. Süleyman Askeri Bey sizi bekliyor olacak. ''Evet Fuat Bey kardeşim, siz de gideceksiniz.''
Neşeyle gülümsedi.
''Evet, artık teşkilatınız aleni hale geliyor.''
Çoktandır beklediğimiz bu haberin bizi neşelendirmediğini görünce şaşkınlıkla sordu.
''Ne oldu, memnun olmadınız mı?''
''Harbe mi giriyoruz?'' Fuatlı soran çekingenliği saygıyı bir yanak bırakmış, mavi gözlerini meydan okurcasına büyük efendiye dikmişti. ''İttifak devletlerine mi katıldık?''
''Bozulmuştu Talat Bey.'' ''Hayır'' dedi katı bir ifadeyle. ''Bunu da nereden çıkardınız? Harbe girdiğimiz filan yok. Harpten zarar görmemek için tedbir alıyoruz. Hepsi bu.''
Elbette inanmadı Fuat, bense kararsızdım. Büyük efendinin harbe girmek istemediğine inanıyordum. Gelin görün ki Enver Paşa'ya laf dinletemiyordu adamcağız. Yine de Talat Bey'in öyle kolayca teslim olacağını zannetmiyordum. Belki de zaman kazanmak için uğraşıyordu. Almanya'yı oyalayarak tarafsız kalmaya devam etmeyi planlıyorlardı. Yine de emin olmak zordu. Neyse ki Fuat fazla üstelememiş, harp konusu da kapanmıştı. Ama Talat Bey'i evine bıraktıktan sonra karnımızı doyurmak için girdiğimiz çorbacıda ''Şu toplantıya gidecek misin?'' diye sordu birdenbire bana. ''Süleyman askeriyle buluşmaya diyorum.'' Çorbamı kaşıklamayı bırakıp ona baktım. Önemli bir kararın öncesindeymiş gibi düşünceliydi. ''Elbette gideceğim. Yıllardır yaptığımız şerefli vazife nihayet aleni bir hal alıyor. Niye gitmeyeyim kardeşim?'' ''Durdum, yoksa sen gelmeyecek misin?'' Elindeki kaşığı çorba kasesinin içine bıraktı. ''Bilmiyorum Şehzivar,'' dedi dert yanar gibi. ''Vallahi bilmiyorum. Kafam o kadar karışık ki. Aslında kendime yedirebilsem kaçıp gideceğim. Ama şehit düşen arkadaşlarımızın aziz hatıraları engel oluyor buna. Üstelik artık gidebileceğim bir şehir bile yok. Ne bir şehir, ne bir vatan. Bilmiyorum Şehzivar, vallahi bilmiyorum kardeşim. Ama yıllardır sakladıkları teşkilatı tam da harp çıkmasının arifesinde ortalığa çıkarmaları manidar değil mi? Hem de Enver Paşa tarafından.'' ''Enver Paşa tarafından olduğunu nereden biliyorsun?'' ''Yapma!'' dercesine baktı. ''Süleyman askeri kimin adamı, kimin yakını? Adım gibi eminim bu kararın ardında bizim hürriyet kahramanı var.'' Hürriyet kahramanı derken sesine alaycı bir ton vermişti. Onu ikaz etmek lüzumunu hissettim. ''Lütfen başkalarının yanında Enver Paşa hakkında böyle kinayeli laflar etme. Karışık günlerden geçiyoruz. Kim kimin adamıdır belli değil. Durduk yerde başımıza iş almayalım.'' Mavi gözleri kederlendi. ''Ne kadar acı. Aynı cemiyetin üyesiyiz. Hepimiz aynı dava için dövüşüyoruz. Ama sanki hala hürriyetten yoksunmuşuz gibi fikirlerimizi söylemekten çekiniyoruz. Kardeşlikten, eşitlikten, adaletten söz etmiyorum bile.'' Her zamanki gibi haklıydı ama idare etmek yine bana düşecekti. ''Öyle diyorsun da boyacı küpü değil ki bu. Hürriyeti ilan etmek başka, milletin sahiplenmesini sağlamak başka. Karar almakla, kanun çıkarmakla olmuyor. İnsanların ruhlarına tesir etmek lazım. Gelenek haline gelmesi lazım. Hürriyet, kardeşlik, eşitlik ve adalet. Elbette bu amaçlarımızdan vazgeçmedik. Ama önce vatanı ayağa kaldırmalıyız ki bu ideallerimize ulaşalım. Biraz sabır, biraz metanet, biraz itimat.'' O kadar çok duymuştu ki bu lakırdıları artık ilgisini çekmiyordu. Ben de daha fazla kafasını şişirmedim zaten. Ama Süleyman askeriyle olan randevu için ısrar etmeden de duramadım. ''Fakat o toplantıya mutlaka gelmelisin. Daha mahiyetini bilmeden burun kıvırmanın bir alemi yok. Üstelik şu Süleyman askeri hiç de kötü bir adam değil. Şemsi Paşa'nın vurulduğu günlerde tanımıştım manastırda. Mülazım Atıf'ın kaçırılmasında önemli bir rol oynamıştı. Biliyorsun Trablusgarp'ta da iyi bir sınav vermişti. Balkan Harbi'nde cephe gerisine sızmış, gerilla harbini teşkilatlandırmıştı. Hatta 3 ay kadar ömür süren Trakya Türk Cumhuriyeti'nde genelkurmay başkanı olmuştu. Evet Enver Paşa'nın adamı ama bir Yakup Cemil değil. Kim bilir belki de zannettiğimizden daha iyi biridir. Doğru dürüst tanımıyoruz adamı. Ne dersek diyelim Basri Bey gibi kahramanlarla dolu bu cemiyet.'' ''Peki Şehzivar,'' diye teslim ol. ''Tamam, ben de geleceğim o toplantıya. Ama umudum olduğundan filan değil, başka çarem olmadığından.'' Yılgın bir tavırla ayrılmıştı yanımdan o akşam ama toplantıya katılmasını teşvik ettiğim için sonradan teşekkür edecekti bana. Öte yandan Fuat'ın tahminleri bir bir çıkmaya başlayacaktı. Hem de ertesi günden itibaren. Evet, Aslanlı Yalı'ya gitmemizin üzerinden daha bir gün geçmeden Almanya komşusu Fransa'ya harp ilan edecek, 2 gün sonra da Belçika'ya saldıracaktı. Lamıcimi kalmamıştı, artık kanlı boğazlaşma başlamış, devletler ordularını ülkelerin üzerine sürmüşlerdi. Ama öte yandan Talat Bey'in söyledikleri de doğru çıkmıştı. Devlet-i Aliye henüz çatışmalara katılmamış, kimseye harbi ilan etmemişti. Bu da beni umutlandırıyor, belki de bizimkiler ustaca bir siyasette tarafsız kalmayı başaracaklar diye sevindiriyordu. Fakat ne yazık ki öyle olmayacaktı. 2 hafta sonra Teşkilat-ı Mahsusa'nın binasında Süleyman askeri ile buluştuğumuzda harbe her zamankinden daha çok yaklaşmıştık. Binanın iki kanatlı tahta kapısından girerken ben de Fuat kadar gergindim. Arkadaşımın endişelerini gidermek için her ne kadar vaziyet normalmiş gibi davransam da Yakup Cemil'le yaşadığım tatsızlığı unutamıyordum. Süleyman Askeri Bey'in de en az Yakup Cemil kadar Enver Paşa'ya bağlı olduğu hakikatini göz önüne aldığımda bu binada nasıl karşılanacağımız konusunda ciddi kuşkularım vardı. Ama hiç de korktuğum gibi olmadı. Hem Fuat'ı hem de beni dostlukla karşıladı Süleyman Bey. "Sizi gördüğüme sevindim arkadaşlar" diyerek ikimizin de ellerini sıktı. "En son Bingazi'de görüşmüştük." Benim karnımdan yaralandığım süngü muharebesinden bahsediyordu. "Allah biliyor ya Şehzuvar kardeşim, o gün orada öldüğünüzü zannetmiştim. O kadar çok kan kaybetmişsiniz ki kurtulmanız bir mucize diye düşünüyordum. Saatinize kavuştuğunuzu öğrendiğimde inanın çok sevinmiştim." Hayır, laf olsun diye öyle söylemiyordu. Son derece samimiydi sözlerinde. "Teşekkür ederim kumandanım" dedim minnetle gülümseyerek. "Sayenizde yendik Azrail'i. Evet, İtalyanları püskürtmeseydiniz öylece kalırdım muharebe meydanında. O kadar ölünün yaralının arasında düşman niye uğraşsın ki benim gibi biriyle?" Mütevazi bir gülümseme geçti yüzünden. "Rica ederim, biz icap edeni yaptık. Sizin gibi kıymetli bir arkadaşımızı orada bıraksak ömür boyu kendimizi affetmezdik." Yarbay üniforması vardı üzerinde, 30'larında olmalıydı ama daha yaşlı gösteriyordu. Fesinin kenarından görülen saçları şakaklarından beyazlamaya başlamıştı bile. Ama burma bıyıkları kömür gibi siyahtı. Asıl meseleye geçmeden bize kahve söyledi. Fuat'la da hasbihal etti. Kahvelerimizi bitirdikten sonra fincanı masanın ortasına doğru usulca iterek, "Evet arkadaşlar" dedi otoriter bir ses tonuyla, "Allah'a şükürler olsun ki yine birlikteyiz. Yine omuz omuza çalışacağız. Ne yazık ki size kolay bir vazife vaat edemiyorum. Sevindirici olan şu ki meşrutiyetin kurulmasından beri mücadele eden bizler artık aleni bir teşkilat olarak varlığımızı sürdüreceğiz. Şerefle, şanla, kahramanlıkla dolu olan kısa tarihimizi artık kimseden saklamaya lüzum görmeyeceğiz. Bildiğiniz üzere Trablusgarp'tan bu yana geçen 2 yıl içinde vatanımızın üzerine kümelenen kara bulutlar dağılmadı. Bilakis daha da arttı, daha da koyulaştı." Anlamak ister gibi yüzümüze baktı. "Son günlerde vuku bulan olaylar hakkında malumatınız var mı? İngilizlerle yaşadığımız husumet hakkında bir şeyler duydunuz mu?" Sorusuna soruyla karşılık verdim. "Sultan Osman ve Reşadiye gemilerinden mi bahsediyorsunuz?" Usulca başını salladı. "Evet, İngilizler korsanlık yaptılar. Anlaşması birkaç yıl önce yapılmış, parası kuruşu kuruşuna ödenmiş 2 gemimizi açıkça gasp ettiler. Sultan Osman ve Reşadiye gemilerini bize vermediler." Fuat meseleyi deşmek istiyordu. "Winston Churchill harp nedeniyle yaptık" diyor. "Sadece Osmanlı gemilerine değil, İngiliz tersanelerinde yapılan bütün yabancı gemilere el koymuşlar." "Yalan söylüyor" dedi yeni kumandanımız. "Hepsi palavra, ordumuzu zayıflatmak istiyorlar." Ama benim gibi Fuat da pirelenmişti. "Neden Süleyman Bey, biz tarafsız bir ülke değil miyiz? Neden bizi silahsız bırakmak istiyorlar?" "Sizce" dedi kumandanımız sesine gizem katarak, "sizce neden yapmış olabilirler bu hukuksuzluğu?" Fuat'ı yalnız bırakmamak için ben cevapladım soruyu. "Almanlarla yakınlaştığımız için mi?" Neyi nereye kadar bildiğimizden emin olmak maksadıyla şöyle bir süzdü beni. "Yok canım, biz Abdülhamit'ten beri Almanya ile yakınız. Kaiser Wilhelm'in 1898'deki ziyareti hala milletin hafızasındadır. Rahmetli Mahmut Şevket Paşa da Enver Paşa da Alman ekolündendir. Sır değil ki bu. Hayır, Almanlarla yakınlaşmamızla bir alakası yok bunun. İngilizlerin niyeti üzüm yemek değil, bağcı dövmek. Ne yaparsak yapalım bize saldıracaklar. Şimdiden bunun tedbirlerini alıyorlar. Harp edecekleri bir ülkeye kendi elleriyle neden harp gemisi göndersinler ki?" "Gizli bir anlaşmadan bahsediliyor" diye ağız yoklamayı sürdürdü Fuat. "Güya bizim hükümet Almanlarla bir anlaşma yapmış. İngiliz istihbaratı da anlaşmayı öğrenmiş bu sebepten." Süleyman Askeri'nin gözlerinden bir öfke yalımı geçti. "Bakın, İngilizler karşı istihbarata başlamış bile. Bu yalanlarla beynelmilel toplumu yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Yarın bize saldırdıklarında ama onlar Almanya ile işbirliği yapıyorlardı diyecekler.
Ben topraklarımızda farklı kışkırtmalar da bekliyorum. Ermenileri, Arapları, hatta Kürtleri. Evet, Kürtleri de kışkırtmaktan geri durmayacaklar. Suikastlar, bombalamalar, isyanlar. Hiç şüpheniz olmasın, bunların hepsini yapmaya çalışacaklar. Teşkilatımızın vazifesi de burada başlıyor zaten. Uyanık olmak, bu tür kışkırtmalara izin vermemek. Talat Bey'le Almanya meselesini konuştuğumuz için yeni kumandanımızdan bir adım öndeydik. Fakat Süleyman Bey'e bunu söyleyemezdik. Emin olmadığımız şuydu, teşkilat-ı mahsusanın yeni idarecisi bu konudan bir haber miydi? Yoksa hakikati bize açıklamaktan mı çekiniyordu? Yine benden önce davrandı Fuat. Peki şu Alman zırhlıları mevzusu nedir diye bodoslamadan daldı. Bizim gibi tarafsız bir ülkenin topraklarında bu harp gemilerinin işine... O kendinden emin tavrını hiç bozmadan izah etmeye başladı Süleyman Bey. Misilleme diye düşünelim Fuat kardeşim, misilleme. Osmanlı büyük bir devlettir. Parasını ödediğimiz iki gemiye göz göre göre el koyan İngilizlere karşı sessiz mi kalalım? Bir düşünün, adamlar hem gemilerimize el koyuyorlar hem de paramızı geri ödemiyorlar. Ama şükürler olsun ki Allah bize intikam alma fırsatı verdi. Göben ve Breslau adındaki bu iki Alman zırhlısı İngiliz harp gemileri tarafından sıkıştırılınca Çanakkale'ye sığındılar. Gemileri İngilizlere teslim etmek Almanya ile harp anlamına gelecekti. Bizimkiler de en mantıklı davranışı gösterdiler. İngilizlerin el koydukları iki gemiye misilleme olarak bu iki zırhlıyı içinde mürettebatıyla birlikte satın aldık dediler. Muzip bir gülümseme aydınlattı ciddi çehresine. Bu durumda gemilerin adı da Yavuz ve Midilli olarak değiştirildi tabii. Açıklama kâfiydi aslında. Bana kalsa daha fazla üstelemez işime bakardım ama Fuat itiraz etti tabii. Kusura bakmayın kumandanım, Almanya ile harp etmemek için gemileri İngilizlere vermiyoruz. Lakin bu durumda İngiltere ile karşı karşıya kalmış olmuyor muyuz? Çünkü Baba Ali koridorlarında dolaşan söylentilere göre Alman gemilerini kurtarma izni veren Enver Paşa, İngiliz zırhlıları Çanakkale boğazına yönelirse ateş emrini de vermiş. Maazallah, böyle bir durumda harbe girmiş olmaz mıydık? Yeni kumandanımızın canı sıkılmaya başlamıştı. Harbe girdiğimiz filan yok. O kadar kolay mı bu işler? Ama bu hiçbir zaman harbe katılmayacağız anlamına da gelmiyor. Muhtemelen bu harbin sonunda ülkelerin sınırları yeniden çizilecek. Milletlerin tarihinde öyle zamanlar olur ki bir taraf olmak bertaraf olmak anlamına gelebilir. Biz artık toprak kaybeden taraf olmak istemiyoruz. O sebepten safımızı belirlemek gibi bir mecburiyetimiz var. Fakat bunu düşman istediğinde değil, bizim için en uygun zamanda yapmalıyız. Yani sabırlı olmak lazım. Fakat bir yandan da hazırlıklarımızı sürdürmeliyiz. Çünkü bir harpte en kötü durum hazırlıksız yakalanmaktır. Veyahut oldu bittiye getirilmektir, dedi manidar bir ifadeyle Fuat. Başka devletlerin oyuncağı olmaktır. Kendi askerimizi yabancı bir ülkenin çıkarına cepheye sürmektir. En küçük bir çekingenlik belirtisi yoktu sesinde. Haklılığından o kadar emindi ki bundan sonra kumandanımız olacak adamın karşısında hiç geri adım atmadan savunuyordu düşüncelerini. O böyle özgürce konuşurken eyvah baltayı taşa vurduk diye geçiriyordum içimden. İkimizi de sepetlerlerdi buradan artık. Hiç de korktuğum gibi olmadı. Aksine Süleyman askeri sanki bizim ateşli ittihatçının sözlerinden etkilenmiş gibiydi. Çok haklısın Fuat kardeşim, dedi duygusal bir sesle. Bu milletin kendinden başka dostu yoktur. Ne yapacaksak kendi başımıza yapacağız. Haklısın, büyük devletler kendi çıkarlarının peşinde koşuyorlar. İngiltere ya da Almanya hiç fark etmez. Biz de kendi istiklalimizin ve istikbalimizin peşinde koşmalıyız. Ama bu prensibimiz başka devletlerle ittifak yapmayacağız anlamına gelmemeli. Çünkü artık devlet-i aliyenin cihana meydan okuduğu o şaşalı günlerde değiliz. Bugün hatalı olan ittifak kurmak değil, haysiyetsizce ittifak kurmaktır. Yapmamamız icap eden budur. Tam da bu sebepten hem Almanların hem İngilizlerin, yani bize düşman ya da dost olan bütün ülkelerin ne yaptığını bilmemiz gerek. Devletimize, milletimize zarar verecek olan bütün siyasi ve askeri teşebbüsleri önceden görmek ve bu haince çabaları daha vuku bulmadan engellemek mecburiyetindeyiz. Harbin kapımızı çaldığı bu günlerde istihbarat hakikaten çok mühim bir hale gelmiştir. Cümleleri ardı ardına sıralarken sesine bir ahenk geliyor, kendi sözlerinin etkisinde kalıyordu.
Hayır, gözümüzü boyamak, bizi ikna etmek için böyle konuşmuyordu. Sahiden heyecanlanıyor, sahiden kendini kaybediyordu konuşurken. Elbette bize anlatmadığı mevzular vardı. Elbette Almanya'nın yanında harbe girmek üzere olduğumuzu o da çok iyi biliyordu. Ama başka çıkar yolumuzun olmadığını düşünüyordu. Belki de Almanlarla birlikte harbi kazanırsak Osmanlı'yı yeniden ayağa kaldırabileceğimize inanıyordu. Yani Fuat'la benden çok da farkı yoktu. Sadece biraz daha ketumdu. Şu cümlelerle tamamlamıştı Teşkilat-ı Mahsusa'nın binasındaki ilk toplantımızı. Sizler sadece vatanperver, canını millet için vermekten çekinmeyen fedakar kadrolar olduğunuz için seçilmediniz. Siyasi olgunluğunuz, tahlil kabiliyetiniz ve biriktirdiğiniz tecrübeler de büyük önem taşıyor. Devletin ve milletin size hiçbir zaman bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Sizden ricam son 8 yıldır yaptığınızdan daha fazlasını yapmanız. Elimizin altından kayıp giden vatan toprağını muhafaza etmenin, milletin birliğini yeniden sağlamanın başka yolu yok. Evet, zor günlerden geçiyoruz ama güzel bir istikbali olan inancım tam. Çünkü ateşle, çelikle, kanla sınanmış sizin gibi yiğit insanlarla birlikte çalışacağım. Şerefimle temin ederim ki bu çatı altında sizinle birlikte olmaktan, sizinle birlikte dövüşmekten, gerekirse sizinle birlikte ölmekten büyük kıvanç duyacağım. Bir kez daha aramıza hoş geldiniz aziz kardeşlerim. Açıkçası bu konuşma beni ikna etmişti ama Fuat'ın kuşkuları sürüyordu. Üfürükten nem kapan muhalif arkadaşımın yanımızdan biraz uzaklaşmasını fırsat bilen Süleyman askeri adeta fısıldayarak şunları söyledi. Yakup Cemil'le aranızda yaşanan nahoş olayı biliyorum. Konuyu Enver Paşa'yla da konuştum. Zaten olaydan haberdarmış. Bizim Yakup'un işgüzarlığı dedi. Bu hadise çok canını sıkmış. Şehzuvar kardeşimize söyle, kendisi bize Şehit Basri Bey'in yadigarıdır. Aramızda ayrı gayrı olamaz. Ona her mevzuda gözü kapalı itimat ederiz. Çünkü onun da bize itimat ettiğini biliriz dedi. Yani o meseleyi hiç dert etme. Sen cemiyetimizin göz bebeği olan fedailerden birisin. Hiç mübalağa etmiyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bugüne kadar zekana, cesaretine ve tecrübene uygun bir vazife de verilmemiş sana. Oysa çok daha mühim işleri yapabilecek kabiliyette bir kardeşimizsin. Fakat hiç merak etme. Bu hatayı da telafi edeceğiz. Ne yalan söyleyeyim. Gurur duymuştum bu laflardan ama içim rahat değildi. Zira Fuat da en az benim kadar kıymetli bir fedaiydi. En az benim kadar cesurdu, zekiydi. Siyasi tahlil becerisi belki benden çok daha iyiydi. O da itimat edilecek bir arkadaştı. Ama nedense övgüler hep bana yapılmıştı. Yine de kalbimi bozmak, aklıma fitne sokmak istemedim. Yakup Cemil'in yaptığı saldırıdan duydukları üzüntüyü belirtmek için Enver Paşa'nın bunları söylemiş olabileceği ihtimaline inandım. 40. ayrımın sonu. Sayfa 435.